İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 16. dizin, sayfa 345. 16. bölüm. Orman balkıyordu, sarı bir bulut kaynıyordu bu ağaç denizin üstünde, som ışığa batmış. Kırmızı lekeler uçuşuyordu ağaçların arasında, kayalıklar gözükmüyordu. Arada sırada yeşile sarıya batmış sıra sıra dağlardan mor, kırmızı, ak, keskin bir doruk yükseliyordu. Gün ışığını emen, ortalığı pul pul ipiltilere boğan. Bir derenin kıyısındaki büyük taşların üstüne ılı çınarların altına oturmuşlardı. Arada sırada üstlerine, yanlarına, yörelerine yukarıdaki dallardan sarıya doymuş, kırmızı damarlı bir yaprak düşüyordu döne döne. Ayaklarının dibinden iri kayaları dolanarak akan su çağılıyor, Ferhat Hoca Mehmet'in kendisine getirdiği altın sarısı gibi tütünden sardığı sigarayı içiyordu. Buluştukları günden beri gece dememiş, gündüz dememiş konuşmuşlardı ya, daha konuşmaya doyamamışlardı. Hoca durmadan soru soruyor, Mehmet ise bıkmadan, usanmadan anlatıyordu. ''Atı duydun mu?'' diye sordu gene, belki bu beşinci kez soruşuydu. ''Duydum'' dedi Mehmet gülerek. ''Her şeyi, her şeyi.'' Belki de her şeyin on katını, dağlardan ovalardan at hikayeleri denize gelinceye kadar bilsen hocam neler neler oluyor. Koca uçsuz bucaksız denizin üstünde bulutların yukarısında her gün tan yerleri ışırken. Bir at kişniyordu değil mi diye sordu hoca. Bir at kişniyordu dedi Mehmet. Belki on at büyüklüğünde yeleleri bulutlara karışmış bir at. Daha kasabadan bir haber alamamışlardı. Mehmet kasabadan çıktıktan sonra orada ne olup bittiğini merak ediyordu. ''Hiç merak etme Mehmet'im'' dedi hoca. ''Orada bizim Abdülselam var ki bir orduya bedel bir kişidir. Dört okka yürektir. Onunla kimse başa çıkamaz. Sen de onu gördün, tanıdın ya.'' ''Tanıdım'' dedi Mehmet. ''Bu dünya, bu pis dünya, muallim Zeki Bey'e kıyan dünya, herhalde böyle insanların yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor. Şakir Bey'i öldürmemi hiç istemiyordu. Eğer onu ben öldürmeseydim ne yapacak, ne edecek kendisi öldürecekti. Muallimin ölümü onu yürekten yaraladı.'' Hiç konuşmuyor muallim üstüne, bir tek söz bile söylemiyordu ya. Onu cenazede gördüm, taş gibi donmuş kalmıştı. Yüzü kaya gibiydi, işte o zaman her şeyi anlamıştım. Ben olmasaydım orada Abdülselam Hoca Şakir Bey'i öldürmüş, bugün buradaydı. O çok sevdiği kadınını bırakmış gelmişti. Benim Şakir Bey'i öldüreceğimi anlayınca öyle sevindi ki. Ben daha ikircikliyken, tam karar verememişken, o benim artık benim ne yapacağımı anlayıverdi yüzüme bir bakışla. Gözlerinin içi güldü. Biliyorum o Zeki Bey'in kanını hiçbir zaman yerde koymayacaktı. Belki de ilk olarak elini kana bulayacaktı. Mehmet yüzünün ellerine baktı. Bu da Ferhat Hoca'nın gözünden kaçmadı. Alışamadın dedi adam öldürmeye. Kim olursa olsun hiçbir zaman da adam öldürmeye alışamayacağım hocam. Adam her şeye alışır da adam öldürmeye alışmak bir müşkül haldir. İnsanın her zaman yüreğinin başından bir şey kopar. O öldürülen muallim Zeki Bey var ya, çok şey biliyordu dünya üstüne, insan üstüne. Çok adam öldürmüştü ya harpte. Çok görmüş geçirmiş bir adammış. Kara yılana, şahine, gizik durana yoldaşlık etmiş. Mehmet içini çekti. Keşke ölmeyeydi. Şimdi ondan sonra ben bir tek Mehmet değilim. İki, üç, beş tane adam gibiyim. O karşıma çıkmasaydı, bu dünyaya hayvan gelmiş, bön gidecektim diyecekti, vazgeçti. Çünkü Ferhat Hoca'dan çok şey öğrenmişti. Hocam diye sevinerek uzandı, elini tuttu Ferhat Hoca'nın. Ben adımı yazmayı bile öğrendim. Hoca gülümsedi, bu kaçıncı söyleyişiydi onun bir çocuk gibi utanarak, kızararak söylemesi. Eğer onun elinde olsa diye düşündü Ferhat Hoca, şimdi şu Düldül Dağı'nın başına çıkar, atı gibi doruğun en sivrisinde durur dünyanın üstüne, ben adımı yazmayı biliyorum diye bütün sesiyle kişnerdi. Ferhat Hocam biz var ya,
var dedi hoca,
biz umut oluyoruz, o deli atın kişnemesi kayaları yerinden oynatıyor, bin yıllık, bin yıllık kıpırdamaz kayaları yüreklerini hoplatıyor, biz de öyle değil miyiz, bir işe yarıyoruz hocam.
Bilemem dedi hoca.
Ben de bilemiyorum ya hocam, bir şeyler var bu işte. Bir şeyler var ki bu millet bizim üstümüze bu kadar düşüyor. Bizi dillerine pelesenk etmişler. O kasabayı bir görseydin hocam. Bir imam vardı, işte imam derim ona. Bir anlatıyordu, ağzım açık kalıyordu her anlatışında.
Bilemem dedi gene hoca.
Mehmet hocaya her bir şeyi, unuttuklarını bile döne döne anlatmıştı da, ırgatların konakları yıkışlarını bir türlü anlatmamış, onu sıcacık büyülü bir giz gibi bencil kendine saklamıştı. Kafasının içinden yağmur altında sırılsıklam olmuş, giyitleri bedenlerine yapışmış, çamur içinde kadın erkekli kalabalıklar geçiyordu. Sessiz, onurlu, vakarlı. Sonra kalabalıklar konakların üstüne kartallar gibi bir yumuluyorlar, bir kalkıyorlardı ve konakların yerinde yeller esiyordu. Mehmet bu korkunç güce şaşakalmıştı. Şakir Bey'in konağının böyle bir anda. Bu kalabalık böyle bir kalabalık olunca, hiç konuşmayıp susunca. Bu kalabalık çok çok çok çoğalınca, dağlara ovalara sığmayınca. İşte o zaman insan neler yapamazdı ki? Herkes her şey önlerinde dümdüz olurdu. Önlerinde onların ne dağ, deniz, ne toprak, ne fırtına, ne sel dayanabilirdi. Keşke hoca görseydi onları. Keşke, keşke. Onları görmeyenler onların sessiz, dilsiz akıp giden güçlerine inanmazlar ki. Ve Mehmet o gün bugündür dalıp dalıp gidiyordu. Ucu bucağı belirsiz kalabalıklar dağlardan iniyor, ovaları dolduruyor, denizlerin üstünden yürüyerek geliyorlardı. Adana'yı, Ceyhan'ı görmüş, Ankara'yı, İstanbul'u duymuştu. Tarifsiz büyüktü o şehirler. İşte bu kalabalıklar yağmurlar yağarken suya girmiş çıkmışçasına, çamurlara bulanmış bu şehirleri kuşatıyorlar, dilediklerini diledikleri gibi yapıyorlardı. Ve kalabalığın başında 5 kişi oluyordu. Ferhat Hoca, Kara Yılan, Muallim Zeki, Abdülselam Hoca, Şahin Bey. Şahin Bey çok akıllıydı. Birkaç arkadaşıyla yatmıştı köprü başına, önünde mitral yüzü. Ölümün üstünden geçmeden Fransızlar Antep'e giremezler demişti. O gün Şahin'in bütün arkadaşları gün akşama erişmeden köprü başında öldüler. Şahin tek başına kaldı mitral yüzünün başında ve tek başına öldü gün akşam olurken ve Fransız ordusu onun ölüsünün üstünden geçerek Antep'e girdi. Şahin Bey kalabalıkların önünde sessizlere dil olmuş ilerliyor, gök gibi gürlüyordu. Ferhat Hoca uzun 3 şerefeli minareye çıkmış ezan okur gibi bütün dünyaya vaaz ediyordu. Yeni, güzel, görkemli, kanatlı düşüncelerini söylüyordu. İnsanlar her şeye, her şeye baş kaldırmalı diyordu. İnsanlar böyle uyudukça, insanlar böyle zulüm altında inlemeyi kabul ettikçe, insanlığın bir sinekten ne farkı olur? İnsanlar eğer en küçük bir haksızlığa, bir zulme baş kaldırmayı akıl etmezlerse, insanlık bundan böyle daha da beter hale düşecektir. Allah baş kaldır ya kulum demiş ve insan onun cennetine baş kaldırmış. Allah baş kaldır ya kulum demiş, insanların bir kısmı baş kaldırmış, onlar Allah indinde mutlu kişiler olmuşlar. Bir kısmı, yani çoğunluğu Allah'ın emrine uymamış. Allah onlara cehennemini vermiş. İnsan kendine, kendi yüreğine, kendi korkusuna toptan baş kaldırmadıkça insan soyu bundan da beter olacak, aşağılanacak, zulüm, korku iliklerine işleyecek, insanlıktan çıkacak, bir solucandan da daha mutsuz olacak. Solucanın gözü yok, kulağı, ağzı, dili yok, insanın var. İnsan soyu baş kaldırmayı yemek, içmek, yaşamak, uyumak, çocuk yapmak gibi bir yaşama biçimi yapmazsa bugünden de bin beter olacak, içi boşalacak, duymayı, düşünmeyi, sevmeyi, sevişmeyi, dostluğu, arkadaşlığı, göğün, yerin, kurdun, kuşun, akarsuyun, tan yerindeki ışığın, yürekteki sıcaklığını unutacak. Allah buyurdu ki ben sizi yarattım ki baş kaldırasınız. Siz beni dinlemediniz. Önce kendinize, sonra başka insanlara, sonra her şeye, her şeye boyun eğdiniz. Ne buldunuz, ne öğrendinizse, ne yarattınızsa hepsi boyun eğme üstüne oldu. Ve boyun eğdiniz, ve boyun eğdiniz, ve boyun eğdiniz. Boyun eğmeyenleri lanetlediniz, öldürdünüz. Kustunuz ve boyun eğdiniz. Boyun eğmeyi yemek yemek, su içmek, sevişmek gibi bir yaşama biçimi yaptınız. Ve de öldünüz. Ve de solucandan beter oldunuz. Daha da olacaksınız. Hoca coşmuştu, bağırıyordu. Güzel sesi dağı taşı eritiyor, insan yüreklerine işliyordu. Hoca o güzel ışıklı kara gözleri yaş içinde kalarak, daha vakit varken, daha her şey bitmemişken, "Hey insanoğlu, baş kaldır!" diye bağırıyordu. "Korkma, içindeki o 100 bin yıllık ağının, korkunun üstüne yürü, ona baş kaldır. Önce içindeki yüreğindeki zinciri kopar, baş kaldır. Sonra dünyanın bütün zincirlerini kır, tekmil kötülüklere baş kaldır, iyilik getir. Getirdiğin iyilikler de belki bir gün insanlar için kötülük olur. Kendi iyiliğine de baş kaldır. Ey insanoğlu, sen solucan, sen karınca, sen böcek değilsin. Allah seni bir tek şey, bir tek şey için yarattı, baş kaldırman için yarattı. Allah sana büyük bir hazinesini, tek kıymetli varlığını armağan etti. Yüreğindeki umudu verdi sana. Baş kaldırman için umuttan daha değerli bir şey, bir silah veremezdi sana. Onun verdiği umutla sen eğer baş kaldırmayı öğrenseydin ölümü bile yenerdin. Mehmet hocanın gözlerinin içine gözlerini dikti. Öyle bir sevgiyle baktı. Hoca tepeden tırnağa ürperdi.
Ne o Mehmet dedi onu sevgisinin altında ezilerek. Ne o oğlum nerelerdesin? Ne yanlarda dolaşıyorsun?
Mehmet hocanın hiçbir zaman duymadığı insanı derinden saran bir sıcacık sesle.
Çok şükür hocam. Çok şükür bu günümüze, halimize, Allah'ın bize verdiklerine dedi, sustu.
Bir süre düşündükten sonra...
O da senin gibi söylüyordu sanırsam ya. Onun sözlerini öyle seninkiler gibi anlayamıyordum. Kimin sözlerini?
Muallim Zeki Bey'in. Ona kıydılar. Senin gibi, senin gibi konuşuyordu. Çok öfkeli söylüyordu. Sen hiç öfkelenmiyorsun. Öfke güzeldir dedi hoca. İnsanın yüreğini temizler. Ama sen gene de öfkelenmeyeceksin. Öfkelenmek Allah'ın hakkıdır. Çünkü o her şeye kadirdir. Biz neyimize öfkeleneceğiz ki? Biz insanız. Daha bir kertenkele gibi sürünüyoruz. En küçük bir baş kaldırmayı bile öğrenemedik. Bu halimize, bugünümüze de şükür düşünüyoruz ya hocam.
Çok şükür dedi hoca.
Oturdukları yerden kalktılar, dere boyunca çakıl taşlarını çınar yapraklarının üstünden yürüyerek aşağıya indiler. Önlerine dik keskin kayalıklı bir dağ çıktı. Dağdaki ormanın ağaçları uzun ve kalındı. Yarı yarıya da yapraklar sararmıştı. Ormanın üstüne bir sarı bulut tütüyordu, ışığa doymuş. Hoca önde, ötekiler arkada, birerle kol bir çiğre düşüp dağa yukarı ilerlemeye başladılar. Yürüdükleri yer gidile geline aşılmış ak çakmak taşı kayalıklardı. Öndeki hoca düz yolda yürüyormuşçasına hızlı yürüyordu. Hoca nerede olursa olsun ister dağda kayalıklarda, ister ormanda, ister düzde olağanüstü bir hızla yürürdü her zaman. Onun hızına ancak yetişse yetişse yel veli yetişebilirdi. Arkadan gelenler onun hızına erişebilmek için çoğu zaman arkasından soluk soluğa koşmak zorunda kalıyorlardı. Tepeye çıktıklarında başta hoca, sonra ötekiler çıpıldak tere batmış çıkmışlardı.
Şu yamaçtaki pınarın başında yiyelim yemeğimizi.
Olur dedi Mehmet, bir yere oturalım da nereye olursa olsun. Soluk soluğa kalmıştı. Yokuştan aşağıya koşarak indiler. Pınar yedi kardeş dedikleri gövdeleri kalın, doruğu göğe ağmış yedi sedir ağacının köklerinden kaynıyordu. İçi ak çakıl taşlıydı ve ağzına kadar pınar ışıkla dolmuştu. Aşağısını uzun bir çam oluktan akan su terü taze yeşil çimenlerin arasından geçerek çok derinlerdeki dereye ulaşıyordu. Azıkçı Güdük Hacı sırtındaki şişkin azık torbasını indirdi. Torbadan önce bir çizgili çarşaf kadar büyük maraş bezi çıkardı, çimenlerin üstüne serdi. Arkasından ekmek, tıka basa kavurmayla doldurulmuş bir dağarcık, tandır ekmeği, soğan, kaynatılmış yumurta, peynir, çökelek çıkardı.
İşte kuzu kavurması Mehmet dedi hoca, sen seversin diye.
Sağ ol hocam, beni her zaman benden çok düşündün. Hoca başını önüne eğdi, yufkanın içine sarıp güzel bir sokum yaptığı kavurmayı dişlemeye başladı. Kavurmalarını atıştırarak gidip oluktan soğuk ışıklı sularını içerek yemeklerini bitirdiler. Ağaçların altına kıvrıldılar, uyudular. Kasım nöbetçi durdu. Çok uyumadılar, Ferhat Hoca hemen ayağa fırladı. Kuşkulu gözlerde sarısı patlamış gür ormanlıktı, ulu koyağı, karşıdaki dumanlanan dağı, yandaki kahverengi, içi kırmızı damarlı çakmaktaşı kayalığını gözden geçirdi. Başta Mehmet, öteki eşkıyalar da onun gibi yaptılar. Hoca uzun uzun yöreyi araştırdıktan sonra ''Kimse yok'' dedi, aşağı doğru yürümeye başladı. Ötekiler de onu izlediler. Keskin kayalıklı ince bir geçitten tabanlarının altı yanarak geçtiler. Karşılarına mor bir kayalık çıktı. Kayalık o kadar yüksekti ki doruğundaki kartallar bir serçe kadar küçücük gözüküyorlardı. Kayalığı dolanmak kolay olmadı. Kayalıktan sonra karşılarına sık bir sedir ormanı geldi. Ağaçlarda çok kuş yuvası vardı. Hemen hemen her ağacın altından yöresini mavi çiçekli, güzel kokulu yarpuzlar almış bir pınar kaynıyordu. Bir pınardan su içen apak uzun kuyruklu bir tilki gördüler. Tilki onları görünce apıştı kaldı, yerinden kıpırdayamadı. Yandaki çukurda çangal boynuzlu, kırmızı tüyleri yıldırdayan bir geyik sürüsü başlarını kaldırdılar. Düşünceli, kederli gözlerle onlara şaşkınlık içinde baktılar.
''Mehmet, bunlardan birisini senin için vurayım mı?''
Hoca tüfeğini omuzuna alırken, ''Yapma hocam'' diye onun tüfeğini tutup namluyu başka yöne çevirirken bağırdı Mehmet. ''Kırk göz ocağının anacık sultanın geyikleri bunlar.'' Hoca ona kızdı ama belli etmedi. Geyikler de ak kuyruğu bulut gibi savrulan tilki örneği yerlerinden kıpırdamadılar. Kartal, atmaca, şahin sesleri kayalıklarda keskin yankılanıyordu. Taşsız küçük bir alana indiler. Alanı yarısı yıkılmış bir ağılla çevirmişler, sonra terk edip gitmişlerdi. Çiftçilikle uğraşmış her kişi burasına yıllardır saman demiri girmediğini bir bakışta anlayabilirdi.
Ne de güzel etli yağlı bir toprak diye düşündü hoca. Alimallah 1'e 30 verir bu tarla. Niye bırakmışlar ki? Sonra da böyle bir tarlam olsaydı diye düşündü. Neler ekmezdim neler diye içini çekti. Bir bostan ekerdim içine o memeli domateslerden, acı sivri yeşil biberlerden, mor yaldızlı patlıcanlardan dikerdim. Yanından da ne güzel bir su akıyor. Burasının havası da ne ılımanlık. Sonracığıma bal kabakları, kavun, karpuz ve hem de yeşil salatalık taze, çamurlu çamurlu koparır insan. Kokusu keskindir. Dünyanın bütün tazeliği bu kokudadır. İnsan dünyada ne kadar taze ot, çiçek, dokunsan solacak ince çimen varsa onların kokusunu iliklerinde, damarlarında, derisinde duyar. Şuraya, şu kayanın dibine, çınarların altına da küçücük bir ev, bir de güzel büyük kara gözlü, kuğu boyunlu, güneş yanığı tenli. Mehmet tarlanın ucunda durmuş kalmış, derin düşünceler içine gömülmüş hocaya. Hocam, hocam diye seslendi. Nasıl adalmış gitmişsin hocam? Hoca yaş içinde kalmış gözleriyle ona döndü. Ne düşünüyordum biliyor musun Mehmet? Şu bırakılmış tarla var ya, benim olsa ben de şuraya bir gözcük bir ev kursam. Bostan eksem, kadife çiçeği, reyhan, per yavşan, yarpuz diksem yöresine fır dolayı. Bir evlekle salatalık. Mehmet'in yüzü o anda karardı, hocadan daha çok üzünlü. Nerede o günler hocam? Bizim bundan sonra hiçbir şeyimiz olmayacak. Kurdun bile yuvası var. Bizim bir çöpümüz, mağaralardan başka sığınağımız olmayacak. Aldırma diyen hoca güldü. Bizimkinin de ayrı bir tadı var. Bak kim bilir bu tarlanın sahibi başına ne iş gelmiş de bırakıp gitmiş. Şu bizim imrendiğimiz her karışı bir kan eden toprağı. Hoca küçük tarlayı ikiye biçerek gözlerini topraktan alamadan karşıdaki dereye gitti. İri çakıl taşlarına basa basa dereyi geçtiler. Ağaçların arkasından bir düzlük gözüküyordu. Düzlük epeyce büyük olmalıydı. Hoca az ileride çift süren yaşlı adamı görünce sevindi. Çabuk çabuk adamın yanına vardı. Mehmet de ötekiler de düzde ona ayak uydurabiliyorlardı. Ardından geldiler. Yaşlı adamın önündeki öküzler belki kendinden de yaşlıydı. Bir deri bir kemik adamın göze ilk uzun kırış kırış boynu çarpıyordu. Önündeki öküzlerin de kaburgaları kaburgalarına geçmişti. Ağacın dibine üfürsen yıkılacak yaşlı bir kadın çömelip tünemiş, fıldır fıldır gözleriyle gelenlere bakıyordu. Selamün aleyküm.
Aleyküm selam Ferhat hocamız, sen hoş gelmiş safalar getirmişsin.
Sen hangi köyden olursun?
Adam tel tel uzun sakalıyla gösterdi. Te o köyden olurum. Eşkıyalar adamın gösterdiği yere baktılar, ormanın içinde tüten uzun bir dumandan başka bir şey göremediler.
Orası mı?
Orası dedi adam. İstersen bu gece bizde tanrı misafiri ol. Bizi...
Orada küçük bir tarla gördüm. Her karışı bir kan eder.
Eder dedi adam boynunu sündürerek.
Kimin o tarla?
Benim.
Neden bıraktın öyle verimli bir yeri senin de?
Şu öküzlere baksana. Saban mı öküzlere, öküzler mi sabanı çekiyor belli değil. Ben bu iki evleklik tarlayı bile süremiyorum. Bu öküzler de ölürlerse ben de onların ardından çok yaşamaz acımdan ölürüm.
Mehmet fırtınanın yaklaştığını anlamış olacağı bekliyordu. Hoca dağlardaki yaşamını en ince ayrıntılarına kadar ona anlatmıştı.
Şahan!
Hocanın Şahan demesiyle onun tüfeğini omuzuna alıp iki öküzü de iki kurşunla yere sermesi bir oldu. Bu sırada da karşıda ağacın altına çömelmiş kadının yaralı bir kaplan gibi Ferhat hocanın üstüne atılması, o itince de taşlara keseklere sarılması bir oldu. Hem bir yandan hocayı taş kesek yağmuruna tutuyor bir yandan da bağırıyordu.
Öldür, öldür, öldür bizi sakalı boklu hoca, öldür. Madem öküzlerimizi öldürecektin, önce neden bizi öldürmedin?
Biz şimdi ne yapacağız? Biz şimdi öldür bizi de kurtulalım.
Taşları kesekleri bıraktı geldi hocanın yakasına yapıştı.
Öldür, öldür, öldür bizi diyor, başka bir şey söylemiyordu.
Mehmet öteki eşkıyalar hocanın yakasını kadının elinden almaya çalışıyorlar. Kadının kartal pençesi gibi hocanın abasının yakasına geçirmiş ellerini bir türlü sökemiyorlardı. Adamsa başları kan içinde kalmış öküzlerin başucuna gitmiş çömelmiş, hiç ses çıkarmadan derin bir hüzünde ığranıyordu. Yüzü uzamış ölü yüzü gibi olmuştu. Sonunda Şahan kadının elini hocanın yakasından koparabildi. ''Dur anam dur azıcık bekle, bağırma sövme sonra pişman olursun.'' diyerek onu götürdü. Eski yerine ağacın altına koydu. Oradan da vardı adamın kolundan tuttu kaldırdı. Adam ayakta duramıyordu. ''Bıraksa yere düşecekti öylesine bacakları feldir.'' diyordu. Adamı getirdi hocanın önüne dikti. Hoca elini koynuna soktu. Yeşil atlas bir büyük kese çıkardı Mehmet'i çağırdı.
Söyle bana ince Mehmet dedi. Bu adam iki genç yiğit öküzü kaç altına alabilir? Kadının yüzü değişti, gözleri yuvalarından fıldır fıldır döndü. Hemen ayak hocasının yanına geldi, orada dimdik durdu. Gözlerini hocanın gözlerine dikti. Adamın da o anda bacaklarının feldir demesi durmuştu. Onun da gözleri hocanın elindeki keseye takılmıştı.
''Beş altına'' dedi Mehmet. Hoca kızdı. ''Yahu oğlum Mehmet, ben beş altına bir sürü öküz alırım, etme eyleme. Sen ne diyorsun yahu sen?''
''Aşağı olmaz, adam neredeyse ölüyordu hocam, beş altın.''
''İyi bilin ki bu beş altın çok ama neyleyim ki, çetebaşı ince Mehmet buyuruyor, boynumuz kıldan ince.''
Erkekle kadının gözleri fal taşı gibi açılmış, Ferhat hocanın kesenin kaytanına giden eline dikmişler, inanmaz inanmaz bakıyorlardı. Hoca keseden beş altın aldı.
''Aç avucunu'' dedi adama. ''Sana yedi tane öküz parası veriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, tamam mı?''
Adamın eli titremeye, gene bacakları feldir demeye başladı. Kadının keskin, ince, sert buyurucu sesi duyuldu.
''Çabuk koy onu cebine!''
Adam o anda beş altını elleri titreyerek kuburuna koydu. Kadınsa yıldırım gibi koşarak hocaya sarıldı. Onu bıraktı Mehmet'e, Mehmet'i bıraktı ona sarıldı. Bir süre böylece hocayla Mehmet arasında mekik dokuduktan sonra öteki eşkıyalara geçti. Onlara da sıcacık sarıldı, ardından da geldi hocanın karşısında durdu. Gözlerinin içi gülüyor, her bir yanından sevinç fışkırıyordu.
''Koca Allah'ımın güzel adamı Ferhat hocam, senin yerin doğru cennet. Herkes böyle derdi de senin için o bir ermiş derlerdi de inanmazdım. Kurban olduğum ermişim ala gözüm, hiç yolundan şaşma, cennetin kapısı senin için açılıp durur.''
Sonra hocaya alkışlar etti, dualar okudu. Konuştukça coşuyor, hoca da onun kanatlı sözlerini kesmiyordu.
''Keşke sana nasip olan cennetteki köşk başka öteki ermişlere de nasip olsa, Allah'ın güzel adamı.''
Birden Mehmet anımsadı, ona gülerek baktı, yanına vardı, elini tuttu. ''Benim yiğit güzel Allah'ın kılıcı oğlum. Allah övmüş, yaratmış, serdar etmiş ermişlerin üstüne. Allah seni kazadan, beladan, kurşunlardan esirgesin.'' Mehmet'e de öteki eşkıyalara da çok konuştu. Hepsine de teker teker adlarını sorarak alkışlarda bulundu. Sonra da hocaya döndü.
''Allah'ın güzel adam, sana bir şey soracağım. Şu senin vurdurduğun öküzü akıl edip de kesemedik. Onu kesseydik bütün köylü bol bol amada et yerdi.''
''Bre bacı, bu öküzler bir deri bir kemik, köylü bunun nesini yiyecek?''
''Biz yeriz,'' diye övündü kadın. ''Biz onları bir yeriz ki feriştah gibi. Şimdi sen söyle bana, Allah'ın iyi adamı, bu öküzler murdar mı değil mi?''
''Murdar değil anam,'' dedi hoca gözlerini ölü öküzlerden ayırmadan. ''Kurşunla öldürülürse bir hayvan o murdar olmaz.''
Kadın orada iki eli önündeki kuburuna sıkı sıkıya sarılmış, kala kalmış kocasının yanına geldi. Onun kulağına fısır fısır bir şeyler söyledi. Karı koca el ele tutuştular, köylerinin yolunu tuttular. O kadar çabuk yürüyorlardı ki arkalarından baka kalmış Ferhat hoca, şu uçup gidenlerin az önce önündeki porsumuş yaşlar olduğuna bir türlü inanamıyordu. Sarı bir altın tozu almıştı ortalığı. Her şey sarı bir pul pul ışıltı içindeydi.
''Nereye gidiyoruz hocam?''
''Bugün sana bir şölen var.''
Önlerine düştü Mehmet'le yanında hiç konuşmadan yürüdüler. Mehmet hocaya çalışıyor, çabalıyor, bir türlü ayak uyduramıyordu. Az bir sürede kan ter içinde kaldı. Bu hoca ayaklarına kanat takmış diye gülümsüyordu. Oysa eskiden hocadan çabuk yürürdü.
Akşamüstü bir köyün üstündeki ormanlıklı yamaca geldiler. Mehmet içinden hoca inşallah şurada bir mola verir diyordu. Dileği de hemen yerine geldi.
Şu aşağıdaki köyün adı Yelpınar'dır dedi hoca. Şurada azıcık yorunluk çıkaralım.
Çıkaralım dedi Mehmet. Hemencecik de oraya çöktü. Körük gibi soluyordu. Bunun farkına varan hoca elini Mehmet'in omuzuna koyarak yanına oturdu.
Sen de eşkıyalı alışacaksın oğlum dedi.
Alışacağım hocam.
Aşağıdaki köyün tüten dumanları ormanın üstünde ağır ağır salınıyor, köyden eşek anırtıları, köpek ürmeleri bir uğultuya karışmış geliyordu. Bir tek de vakti şaşırmış bir horoz öttü.
''Bu köy çok eski bir köy,'' dedi hoca. ''Bu köyün bir başka adı da İnadı Minat Köyü'dür.''
Hoca dinlenme sırasında bu köyü baştan sona gülerek, güldürerek anlattı. Fırkai İslahiye sıralarında, yani Türkmenler daha yerleşmeye zorlanmadan, yani Türkmenler daha baş kaldırmadan Adana valilerinden birisi dağ köylüklerini ovaya inmeye zorluyor. Bunun için de güç kullanıyor, direnen köylülerin evlerini yıktırdıktan sonra onları jandarmalarla çoluk çocuk köyde bir canlı kalmamacasına ovaya indiriyordu. Köylülerse bir altı aya kalmadan Çukurova'daki ot evlerini bırakıyor, baştan başa yıkılmış köylerine geri dönüyorlardı. Vali ile köylüler arasında dağlardan ovaya, ovadan dağlara amansız bir koşuşturma başlamıştı. Bu korkunç kovalamacı Türkmenler yenilip ovaya yüz binlerce insan hapsedildikten, hanelerine sıtma kıranı girip binlerce kişi sinekler gibi kırıldıktan sonraya kadar da sürdü.
Birçok dağ köyü sıtmaya, ölüme karşı hükümetle başa çıkamayıp ovaya yerleşti. Ama Yelpınar köyü inadını sürdürdü. O ünlü validen sonra da hükümet onların yakalarını bırakmadı. Evlerini yıktılar, onlar gene ev yaptılar. Hapsettiler, inatlarından dönmediler. Yıkık köyün ortasına jandarma karakolları kurdular. Köye dönenleri yakalayıp hapishanelere taşıdılar. Köylüler uzak dağlara, kuytulara, saklı yerlere alaçıklar, çadırlar, evler kurdular. Zaptiyeler, jandarmalar onları oralarda da rahat bırakmadılar. Ne yaptılar, ne ettilerse inadı minat Yelpınar köylüleriyle, onun gibi daha birçok köyle başa çıkamadılar. Toros köylüleri dağlarda aç susuz zulüm altına kalsalar bile Çukurova'nın sıcağına, sivrisineğine alışamadılar. Yıkılmış yakılmış köylerine gerisin geri döndüler. Bu kovalamaca uzun bir süre hükümetler inatlarından dönünceye, onları ve dağları unutuncaya kadar sürdü. ''Haydi kalkın çocuklar'' dedi hoca, ''şu inadı minat köyüne kadar gidelim. Geleceğimizden haberleri var. Onlar şimdi bizim burada oturmuş ne konuştuğumuzu bile biliyorlar. Onların uçan kuştan bile haber alma alışkanlıkları var. Şu koca dağın neresinde bir karınca yürüyor onlar bilirler. Hele jandarmanın kokusu da onlar yönlerini dağlara dönmeden haber alırlar. Yıllarca kovalanmışlığın alışkanlığı. Şimdi bütün Yelpınar köyü 7'den 70'e bizimle. Bizim bu dağlardaki gören gözümüz, işiten kulağımız onlar. Bu dağlarda yaprak kıpırdasa ilk onlar duyarlar. Hiç de hiçbir şeyden o kadar yüz göz olmuşlar ki jandarmadan, tahsildardan, eşkıyadan korkmuyorlar. Anacık Sultan'a da çok bağlılar. Onları köyün dışında giyinmiş kuşanmış 7 genç Mehmet'le birlikte Cafer Dede sağ elini yüreğinin üstüne götürerek karşıladı. 7 Mehmet'in 7'si de aynı biçim kahverengi el dokuması şalvar giymiş, üstüne de dizleme çorap çekmişlerdi. Sırmalı abaları da kahverengiydi. Fişeklikleri, tüfekleri, hançerleri, dürbünleri de birbirinin tıpkısıydı. Mehmetlerin hepsi de tıp demişler, birbirlerinin burunlarından düşmüşlerdi sanki. Onlar da Cafer Dede gibi sağ ellerini yüreklerinin üstüne götürmüşler, gelenleri selamlıyorlardı. ''Bunlar da bizim köyün Mehmetleri, İnce Mehmet'' dedi Cafer Dede biraz da övünerek. ''Eti de senin kemiği de, al senin olsun.'' Köye yaklaşırlarken Hoca Mehmet'i öne almıştı. Kendisi de bir adım arkadan yürüyordu. İşte bu yüzdendir ki Cafer Dede hiç görmediği İnce Mehmet'i tanımıştı. Köye girdiklerinde köyün alanında 7'den 70'e bütün köylü kalabalığı bir tapınaktaymışçasına sessiz bütün gözler Mehmet'in üstüne dikilmiş onları karşıladı. Mehmet ise utangaç gözleri yerde sağ elini yüreğinin üstüne kendiliğinden götürerek köylüleri selamladı. Cafer Dede'nin evinin dayalı döşeli konuk odasına girdiklerinde bile eli yüreğinin üstündeydi. Elini orada unutmuş gitmişti. Tüfeğini omuzundan alırken elini yüreğinde unuttuğunun farkına vardı, kendi kendine belli belirsiz gülümsedi. Akşam oldu, türlü yemekler geldi, yediler içtiler. Yemekten sonra odayı, evin öteki odalarını, saçak altlarını, avlusunu köylüler doldurdular. Gece yarısına doğru Cafer Dede sazını duvardan aldı. En eski demeleri, yenilgileri, yengileri söyledi. Ne Ferhat Hoca, ne Mehmet, ne de ötekiler böyle saz çalan bir kişiyi daha dinlememişlerdi. Dede onları almış cennetlere, uzak çağlara, savaşlara, acılara, sevinçlere götürmüştü. Sabah olup da Cafer Dede sazını keserek türküsünü bitirdiğinde, yürekleri, bedenleri, kafaları yunmuş, arınmış, anadan yeni doğmuş gibi olmuşlardı. Cafer Dede sigarasını içer, sol eliyle makas görmemiş uzun post bıyıklarını sıvazlarken, ''Size güzel bir haberim var.'' dedi. ''Bizim köy uğurlu köydür, pir ocağıdır. Bu köyün nasibi vardır. İşte biz bu yüzdendir ki öldük bittik. İşte bu yüzdendir ki koca bir Osmanlı bizimle baş edemedi. İşte bu yüzdendir ki İnce Mehmet'in kutlu ayağı bu topraklara bastı. İşte bu yüzden...'' ''Dede, adamı çatlatma.'' diye güldü hoca. ''Haberin ne?'' ''Haberim.'' dedi dede. ''İnce Mehmet gelmeden atı geldi köyümüze. Ben hep tan yerleri ışımadan uyanırım. Bir sabah uyandım ki bir yağız at gelmiş bizim kapımıza, boyun bükmüş, arka sağ ayağını karnına çekmiş durur. Amanın, bu at nedir, bu ne haldir derken komşular yetişirler. Bu at dediler İnce Mehmet'in atıdır. Aman, aman ola ki bu ata kimse dokunma ya. O kendine kimsenin dokunmasını sevmez, yoksa uçar gözden uçar gider. O at orada bir gün bir gece durdu, yem verdik yemedi, su verdik içmedi. Atın dedenin kapısına geldiğini duyan bütün köylü uzaktan elleri yüreklerinin üstünde çıt çıkarmadan ona baktılar. Gece bile yerlerinden ayrılmadılar. At 3 gün 3 gece boyun kırıp yerinden kıpırdamadı. Pir ocağıdır dedi Ferhat Hoca. Hocam sen de mi bunu söylüyorsun? Ben de bunu söylüyorum. Pir ocakları bizim için de pir ocağıdır. Nasıl 40 göz ocağı sizin ocağınızsa.
''Amenna ve saddakna'' dedi de elini yüreğine götürdü, boyun kırdı. ''Efendime söyleyeyim, dedim ki arkadaşlara, hey erenler, dedim, bu at buradan gidici değil. 3 günün sonunda ona bir kova su gönderdim Meryem kızımla. Suyu kana kana içti, gene durumunu bozmadan. Akşamüstü, hey erenler, dedim, bu at pir ocağına gelmiş ki gidici değil. Şu ata biz de konukseverliğimizi gösterelim.'' Kızım Meryem'in eline bir yular verdim. Var git kızım, bu senin elinden su içti. Belki de sana teslim olur. Meryem usul usul ata yaklaştı. Bu at ne yapacak diye bizim yüreğimiz pat pat. Meryem az daha yaklaştı. Kutlu at durumunu hiç bozmadı. Meryem gitti yelesini alnını okşadı. Atta hiçbir değişiklik olmadı. Meryem yuları boynuna geçirdi, çekti. Aman bu at bizi deyip pir ocağı deyi gelmiş de Allah bizim gözümüzü kör eylemiş de onu 3 gün 3 gecedir kapıda bekletiriz. Buna güzel bir yer ahır mı? Ahır olur mu İnce Mehmet'in atına? Dağa, taşa, kurda kuşa selam vermeyen, yanına canlı yaklaştırmayan, ayaklarına şimşek dolayıp da öyle koşan bu kutlu ata. Her uyunu bırakmış da gelmiş de pir ocağına. İşte şimdi orada önüne arpa, saman, yeşil ot, yeşil otu pınar başlarından tutam tutam yolarak getirdiler çocuklar. Görmek ister misiniz? Fıkara o kadar acıkmış ki kaç gündür başını kaldırmadan yem yiyor. Ben görmek isterim, dedi Mehmet utangaç. Ayağa kalktı. Cafer dedi onun önüne düştü. Küçük, güzel, tertemiz avlunun içindeki bir eve götürdü. Ev aydınlıktı ve at ortaya konmuş büyük bir sandıktan başını kaldırmadan kütürdeterek yem yiyordu. Onların kapıyı açışlarına, ayak seslerine bile başını kaldırmadı at. Kapıda durdular, bir süre başını kaldırmadan ot yiyen atı seyrettiler. Mehmet kendi kendine duyulur duyulmaz söylendi. Demek bu o imiş. Arkasını döndü, düşüncelere batmış çıkmış, başı yerde oradan ayrıldı. İçeri döndüğünde çok iri kırmızı postalını kapının ağzında bırakmış, kırmızı abalı başı tavana değen geniş omuzlu bir kişiyi ayakta dimdik durmuş bekler buldu. Bu adamı gözü ısırıyordu, bir yerden tanıyor diye çıkaramadı. Yerine oturunca iri adam geldi, önünde niyaza durdu. Anacık Sultan Hazretlerinin İnce Mehmet'e arkadaşlarına selamı var dedi. Anacık Sultan Hazretleri diyor ki bize buyursunlar. O görkemli bedeniyle ayağa kalktı. El pençe divan arka arka yürüyerek eşiğe vardı. Eğildi yerden postallarını aldı, çabucak giydi ve gitti. Ferhat Hoca çok eskiden bu yana pir ocağını, ocağın dedelerini duymuştu, biliyordu. Bunlar Baba İshak soyundan geliyorlardı. Baba İshak 13. yüzyılda baş kaldıran Türkmenlerin, ağaçerlerinin piriydi. Bu pir ocağının şimdiki dedesi de Cafer dedeydi. İshaklıların soy kütükleri de buradaydı. Ferhat Hoca baba İshaklıların maceralarını gençliğinde bir tekkeden ele geçirdiği el yazması bir kitaptan okumuş, ondan sonra da baba İshak'a, onun piri baba İlyas'a merak sarmıştı. Bu Anadolu'nun bilinen ilk büyük başkaldırısı üstüne ne bulmuşsa okumuştu. Baba İshak ayaklanmasında ilk başkaldırma gene bu Toros dağlarında başlamıştı. Ağaçerleri adı verilen ağaç işleme, tahta biçme ırgatları haksızlığa, yoksulluğa, zulme dayanamamışlar. Eriş ya dede sultan diyerek baltaların acakları kargılarıyla dağlardan ovalara günlerce akmışlar. Ovalardaki onlar gibi baş kaldırmış Türkmenlerle birleşmişler. Köyler, kasabalar, şehirler ele geçirmişler. Geçtikleri yerlerde hakka adalete dayalı yönetimler kurmuşlar. Adı Yaman'dan Malatya'ya, Malatya'dan Kayseri'ye, Sivas'a, başkent Konya'ya kadar bütün Anadolu bozkırlarını boyrukları altına almışlar ve adalet ve müsamat ve hürriyet ve hem de uhuvvet üzere bir dünya kuracaklarına kızıl bayrak ve kızıl taca el basarak and içmişlerdi. Selçuki sultanlarının onlara karşı gönderdikleri ağır silahlı ordular bu ant içmiş eli baltalı, nacaklı, mızraklı, demir dirgenli kalabalık önünde yele karşı konmuş kar örneği yirmişlerdi. Anadolu bozkırından şimdiye kadar hiç duyulmamış hürriyet, uhuvvet, müsavat çığlıkları sevinç türkülerine karışmış geliyordu. İnsanoğlu insanoğlu oldu olalı bu çoluklu çocuklu kadınlı kızlı yaşlı genç kalabalığından gelen dünyayı dalga dalga dolduran sevinç türküleri gibi türküler, sevinç oyunları gibi oyunlar duymamışlar görmemişlerdi. Bir bozkır dünyası otu ocağı suyu toprağı börtü böceğiyle sevince güzelliğe yürek sıcaklığına kesmişti. Ve az kalmıştı başkent Konya'yı almalarına. Konya'yı alacak zulmün sultanı ele geçirecek, bunca kötülüğün çürümüşlüğün zulmün hesabını ondan soracaklardı. Ondan ve hem de adamlarından. Ve gene bir şafak vakti başladı savaş. 7'den 70'e bütün obalar hastası yatağından kalkarak, yaşlısı değneğine dayanarak, kadını erkeğine yardım ederek savaşa giriştiler. Bu son savaştı.
ya yenecek ya toptan yok olacaklardı. Venetsin neylesinler ki ve bilmiyorlardı ki Selçuklu Sultanı'nın kendi ordusundan da daha ağır silahlı ve atlı ve hem de demir zırhlı ordular kiraladığını komşusu Bizans'tan. Kıyasıya bir savaş oldu ve eli baltalılar en yiğitlerini yitirdiler önce. Dayandılar sonra geriye kalan yiğitlerini, sonra geriye kalanlarını. Baba İshaklılardan hiç kimse bir yaşlı bir çocuk bile geriye dönüp kaçmadı. Zulmün kılıcı tolgası zırhı altında ezildiler. Kadınlar, genç kızlar çıktılar bu sefer de bu kapkara esen zulmün, ölümün karşısına. Onlar erkeklerinden daha çok dayandılar. Dişleri, tırnaklarıyla içlerinden bir teki bile kalmayıncaya kadar dövüştüler. Birkaç gün önceki bu sevinç türküleri ölüm ağıtları oldu. Ve Selçuklu'nun ve Bizans'ın, Konya ve İstanbul'un gözü dönmüş azgın kanlılarının atlarının ayakları altında ezildi. El değmemiş genç kız memeleri, sırma saçları. Baba İshak'ı da karede kuşattılar. Koca ordular atlarının ayakları bileklerine kadar kana batmış, zulmün azgın binicileri hep bu küçücük kalenin yöresinde birikiştiler. Saldırdılar küçücük kaleye, bir anda duvarlarını yerle bir ettiler. Baba İshak kır atının üstüne binmiş, yeşil maşlağını örtünmüş, bir top ışık içinde yalp yalp ediyordu. Demir donlular, atları sırma koşumlar yetiştiler. Baba İshak'ın üstüne kılıç, ok, mızrak üşürdüler. Baba İshak'tır, onlara şöyle bir uzaktan baktı. Netsek neylesek zahit bir kez yenilmişiz dedi. Arkasından da bütün kalabalığı titreten sesiyle ''Eriş ya Dede Sultan!'' diye bağırdı. Atını üzengileyerek kalabalığın üstünden göğe ağdı. Bir top ak bulut oldu bir süre kalabalığın üstünde. ''Eriş ya Dede Sultan!'' diye dolandı. Uzaklaştı, gitti. O gündür bugündür işte o ak bulut Anadolu bozkırının üstünde dolanıp durur. Bir günü geldiğinde de Cafer dedi onları 3 gün göndermedi. Bu ocak pir ocağıdır. Balım Sultan Baba İshak Baba İlyas ocağıdır diyordu. İnce Mehmet gibi bir er bu ocağa gelirse 3 gün kalmadan buradan ayrılamaz. Kırklar, yediler, pirler, erenler ona izin vermezler. Ben bu çocuklara ne dedim? At bizim kapıya gelince dedim ki çocuklar hazır olun. İnce Mehmet'i de pirler yakında buraya getirecekler dedim. Sizi pirler getirdi bana. Pirler izin vermeyince de gidemezsiniz. İnce Mehmet bu 3 gün içinde birçok kez atının yanına gitti, onu seyretti. Onu anlamaya, yüreğinin içine girmeye çalıştı. Hiçbir şey olmadı. Yalnız at yemliğinden bir kere başını kaldırdı, ona baktı. Ne güzel, hüzünlü, düşünceli gözleri vardı. En son tam evden ayrılacakları sırada da İnce Mehmet atının yanına vardı. Bu sefer at başını iyice kaldırdı, ona baktı. Gözleri gülüyordu. Mehmet buna sevindi. Öteki eşkıyalar da Mehmet'ten sonra başta Ferhat Hoca atı ziyaret ettiler. Bütün köylüler onları köyün dışına kadar uğurladılar. Cafer dede, ''İnce Mehmet aslanım'' diye ona sarıldı. ''Yolun açık olsun. Kırklar, yediler, pirler, eli çatal kılıçlı Ali seninle olsun. Atını da hiç merak etme. Ölene kadar yanımızda kalacak. Ona gözümüz gibi bakacağız. Gözün onun için arkada kalmasın. O pirlerin bize bir armağanıdır. Bizim yanımızda Ali'nin düldülü. Neyse senin atın da odur.'' Yola düştüler. Bu sefer İnce Mehmet başı çekiyordu. Az sonra hoca ona ulaştı. Yan yana yürümeye başladılar. ''Hocam bu köy başka bir köy. Üstleri başları da yepyeni, evleri de tertemiz. Bizim öteki köylere hiç benzemiyorlar. Baktığım toprakları da o kadar çok değil.'' ''Bunlar ustadırlar.'' dedi hoca. ''Baba İshak'tan bu yana ağaç işlerler. Bunlar öyle hünerlidirler ki ağaçtan adam yaparlar da konuştururlar bile.'' Kasım ben bundan ağaçtan insan, geyik, dolu dizgin giden at, tek boynuzlu gergedan, gökte uçan turna yaptıklarını kendi gözlerimle gördüm diye söze karıştı. Kasım haklı dedi Ferhat Hoca. Bunlar çok da güzel nakışlı sedef, altın, gümüş kakma beşikler yaparlar. Padişahların, beylerin çocukları bunların beşiklerinde uyur. Öyle beşikler yaparlar ki her birisine paha biçilmez. Sonra bu dağların en güzel balını da bunlar çıkarırlar. Büyük konakların oya gibi işlenmiş tahta işleri de bunlarındır. Camilerin mihrapları da bunların hüneridir. Senin at ahmak mı yoksa gitsin de bu köye konuk olsun? Mehmet'in sevincine diyecek yoktu. İçi pırpır ediyordu. Bir de ikide bir de bükük kuğu boynuyla gelip seyran karşısında durmasa. Meraktan deli oluyor derdini de başta hoca hiç kimseye söyleyemiyordu. Hocaya da deli oluyor. Böyle de bir adam olur muymuş? O günden beri bir kereden başka seyranı sormadı diye içinden boyuna geçiriyordu.
Hoca her kendine baktıkça, bir söz söylemeye hazırlandıkça, işte hoca Seyran'ı soracak diye heyecanlanıyor, o da onun adını bir kere olsun ağzına alamıyordu. Keşke Müslüm'ü de birlikte getirseydim diye düşünüyor, iç çekiyordu. Onunla Seyran'ı ne güzel konuşurduk. Her gün, her gün, her an. Gene de Seyran'ı durmadan düşünmesi, Seyran'ın gelip karşısına dikilmesi onu derecesiz mutlu ediyordu. Öyle düş falan değil, kimi kez Seyran geliyor, etiyle kemiğiyle, ışıltılı gözleriyle, kimi kederli, kimi sevinçli olduğu gibi karşısında duruyordu. Birkaç kez Seyran'ı atla konuşmak istemiş, sonra utanıp vazgeçmişti. Şimdi dalmış gitmiş Seyran'ı iliklerine kadar bütün bedeniyle düşünürken, onu atla konuşmadığına bin pişman oluyor. Kulağının dibinde baba İshak'ı, tahtacıları, coşmuş anlatan hocayı duymuyordu bile. O gece bir yörük obasında kaldılar. Yörükler onların Yelpınar'dan Kırkgöz Ocağı'na doğru yola çıktıklarını duymuşlar, yolda nasıl olsa kendilerine uğrayacaklarını bildiklerinden hazırlıklarını yapmışlar, bekliyorlardı. Bir düğün bayram sevinciyle karşılandılar. O gece derim evinde hep atı konuştular. Atın başına konan paralardan, uydurma bir atı kurşuna dizdiklerinden, o uydurma atın bile vurulduğu günün şafağında silkinip ayağa kalkarak Köroğlu'nun kıratı gibi bulut yeleli bir kır at olduğundan, kasabanın göğüne yelip çişlediğinden söz ettiler. Uydurma atı bile kırklar yediler kasabalılara inat gelip dirilttiklerinden. Mehmet hiçbir söze karışmadan bir taş suskunluğunda onları dinliyor, Anacık Sultan'ın onları niçin çağırdığını merak ederek düşünüyordu. Hürü ana Anacık Sultan'dan ona çok konuşmuş, patlayan kayalardan, fışkıran mavi çiçeklerden, ocağın üstüne bir bulut gibi çöken içi mavi kıvılcımlı ışıktan söz etmişti. O hiçbir zaman doruğundan ışık eksik olmayan, doruğun üstüne dönen kaynayan buluttan mavi kıvılcımlar sağılıyor çöküyordu doruğa. O gece mavi bir ay doğmuştu dünyaya. Kayan mavi kıvılcımlar savurtan yıldızlar doldurmuştu gökyüzünü. Gece bile mavi mavi balkımıştı. Mehmet'in kafası allak bullak olmuştu. Öğretmen Zeki Nejat o tuhaf insanların doldurduğu kasaba, kendi ölüsünü deveye yüklemiş alıp götüren Ali'nin resmi, baba İshaklıların ovadaki savaşları, kadınların son kadın kalıncaya kadar direnişleri, Seyran, Seyran onların arasında olsaydı, onun nasıl dövüşeceği hiç aklından çıkmıyordu. İzciler başı Topal Ali. Topal Ali baba İshaklı savaşının başlarından birisi olsaydı. Ferhat Hoca Yörük Battal Ağa Zeki Nejat. Konya Ovası'na kalabalık gittikçe çoğalıyordu. Ak libaslılar Anacık Sultan'ın dedeleri. Kalabalıklar kafir ordusunun üstüne akıyorlar. Dağlardan, ovalardan, Karadeniz'den, Van Gölü'nden, Akdeniz'den, yerden biter, gökten yağar gibi dalga dalga geliyorlar. Kafirin demir donlu, demir mızraklı ordusuna çarpıyorlar, ölüyorlardı. Birinci dalga geliyor, ak libasları ak başörtüleriyle toprağa dökülüyor, ölürken avazları çıktığı kadar ''Eriş ya Dede Sultan'' diye bağırıyorlar, üstlerini köpüklü bir kanseli örtüyor, gözden yitip gidiyorlardı. Bir dalga, bir dalga daha geliyor, onlar da dökülüyorlardı. Ama insanoğlu yerdeki karınca gökteki kuş kadar çoktur, durmadan dalga dalga geliyorlar, durmadan dökülüyor, kırılıyorlardı. En son en kalabalık dalga geldi, erkeklerin başında topal ayaklı öğretmen Zeki Nejat, tepeden tırnağa ak bir libasa bürünmüş, lekesiz Ferhat Hoca, Topal Ali, Tilki Kurnaz, Mehmet, Temkinli, daha başka akıllı insanlar gün ışığı gibi ak libaslar giyinmişler, Kıratın üstünde baba İsa, Köroğlu, Köse Kenan, akıllı Tilki, Kurnaz, arkalarında 72 milletten fakir fukarası. Kadınların başında Anacık Sultan, Hürri Ana, Seyran, Kıratların üstünde, ellerinde cıdalar, arkalarında 72 milletin kadınları, ak başörtüleri bayraklar gibi uçuşarak. Kuşatıyorlardı dört bir yandan demir donluları, demir mızrakları, kalabalığın ortasında kalıyorlardı. Sultanın askerleri kiralıkları, kalabalık o kadar bastırıyor, sıkıştırıyordu ki sultanlıları, onlar kollarını bile kıpırdatamıyorlardı. Bir de bakıyorlardı ki ne görsünler, sultanın askerleri ortada yok, hepsi ayaklarının altında. Kadınlar onların demir zırhlarını, mızraklarını parçalıyorlar, bir demir şangırtısıdır alıyordu dünyayı. Konya çarşısında en yüksek minareye çıkmış Ferhat Hoca, gürül gürül Kur'an okur gibi hak ve adalet üstüne konuşuyordu. O iniyor, öğretmen Zeki Nejat çıkıyordu minareye. Kırmızı şeritli altın madalyası göğsünde sallanarak, yarılmış kanlara kan göğsünü sol eliyle kavrayarak, ak libası kızıl kana bulanarak, biz çokluğuz diyordu. İşte hep böyle bir araya gelirsek, biz dağları devirir, yol ederiz. Dünyanın en büyük gücü de olsa işte bu sabahki gibi ortamızda yiter gider, toz olur da gider.
Öğretmen Zeki Necat son sözünü söylemeden ak libasları kızıl kana batmış ölü bir kuş gibi minareden aşağı sağılıyor, daire düşmeden onun gül ölüsünü kalabalık havada yakalayıveriyordu. Deniz açılıyordu önünde, süt beyaz, süt liman bir deniz. Bir tek ak bir martı süzülüyordu denizin üstünde, ışığa batmış. Öğretmen Zeki Necat kan içinde kalmış karşısına dikili veriyordu. İyi yaptın Mehmet diyordu. Eli kanayan göğsünü kavramış, benim kanımı yerde koymadın. Ama çok kan yerde kaldı, çok da kalacak. Belki senin kanın da yerde kalacak. Ama bir gün, mutlaka bir gün kalabalıklar yürüyecekler. Şakir Beni'nin konağına yürüdükleri gibi. O kadar çok, o kadar çok yürüyecekler ki onları durduracak güç bu dünyada bulunmayacak. Ve daha konuşan Zeki Necat son sözünü söylemeden, son sözünü ondan sonra geleceklerin söyleyeceğine inanarak denizin kıyısına düşüp kalacaktı. Kır at çıkıp gelecekti denizden, yerdeki öğretmeni dişleriyle yerden alacak, sırtını atıp gene denize dönecekti. O gece yarı düştü, yarı hayalde sabaha vardı. Uyandığında hiç yorgunluğu kalmamış, kuş gibi yeğnemişti. Sabah kahvaltısını nasıl yaptılar, ne söylediler, ne konuştular, Mehmet hiçbir şeyin farkına varmadan kendi içine çekilmiş yola düştü. Öylesine çabuk yürüyordu ki Ferhat Hoca bile arkasından zor yetişiyordu. Sonunda hoca onu kolundan çekti, durdurdu. ''Ne var Mehmet yavrum?'' dedi. ''Öyle bir dalmışsın ki sanki bu dünyada değilsin. Ne düşünüyorsun? Arkandan koşarak bile zor yetişiyor insan.'' Mehmet bir süre hocanın yüzüne gözlerini kirpiştirerek aval aval baktıktan sonra gülümsedi. Kendi kabuğundan çıktı. ''Hocam'' dedi. ''Hani onlar var ya, baba İshaklılar.'' ''Onları mı düşünüyordun böyle derin derin?'' ''Onları düşünüyordum.'' ''Söyle bakalım, baba İshaklılar var ya.'' Hani Konya önderinde o düz ovada yenildiler ya, bir kalabalık dalgası daha gelseydi, bir dalga, bir dalga daha. Fakir fıkaralar çok, sultanlar az. Sultanlar kalabalığın ortasında kalsalar da kıpırdayamaz olsalardı ne olurdu? Baba İshaklılar yenerdi dedi hoca. Mehmet şimdi bu anda baba İshaklılar sultanları yenmiş gibi kıvançlandı, hocaya sarıldı. Öyle bir sıktı ki hocanın bir an soluksuz kaldığının farkına varamadı. Muallim Zeki Necat dedi, yürümeye koyuldu. Kırmızı ipek şeritli altın madalyası da vardı onun. Gün ikindine ulaşmadan kırk göz lekkesine vardılar. Kızıl abalı, yeşil börklü, kırmızı postallı üç genç onları avlu kapısının dışında bekliyorlardı. Ellerinden tüfeklerini, tabancalarını, hançerlerini aldılar. Önde hoca, arkasında Mehmet, ötekiler niyazda bulunarak töreyi eksiksiz yerine getirerek ocağa girdiler. İçeride Anacık Sultan soluk yüzüyle ayakta bekliyordu. Şimdiye kadar Ferhat Hoca'nın bildiğince bu postun sahipleri padişah olsun, bey olsun kimseyi ayakta karşılamamışlardı. Anacık Sultan da töreyi bozmamıştı. Bugün bozduğuna göre işin içinde iş vardı. Bir olağanüstü hal olmalıydı. Teker teker Anacık Sultan'a niyazda bulundular. Anacık Sultan sediri gösterdi, oturdular. Onlar oturur oturmaz da kırmızı abalılardan bir tanesi yeşil bir atlas bohça getirdi. Anacık Sultan'ın önüne koydu. Anacık Sultan bohçayı aldı. Üç kere öptükten sonra başına götürdü. Dizlerinin üstüne aldığı bohçayı titreyen parmaklarıyla açtı. Bohçanın içinde çok düzgün katlanmış, azıcık da sararmış, üstü karınca izi gibi incecik Arapça yazılarla bezenmiş bir gömlek duruyordu. Ferhat Hoca da İnce Mehmet'e gömleği görünce buraya niçin çağrıldıklarını anladılar. Bu gömlek dünyada sayısı çok az olan tılsımlı gömleklerden birisiydi. Böyle bir gömleği giymek her kula, her padişaha bile nasip değildi. Böylesi bir gömleği bu dünyada giyebilmiş sayılı birkaç kumandan, birkaç padişah vardı ancak. Ve onlar da belliydi. Gömleğin üstüne 99.999 ayet, dua, tılsım, hadis, Allah'ın bütün sıfatları, Esma-i Hüsna, vef ve cefirler yazılıydı. Bu gömleği giyenlere hiçbir hastalık yaklaşamazdı. Onlara kurşun işlemez, onları kılıç kesmezdi. Bu gömleklerden giyenler bir cümle kötülüklerden arınırdı. Onları ateş yakmaz, su boğmazdı. Kollarındaki zincirler kendiliğinden sökülür, mahpushane duvarları bir bakışta yıkılırdı. Anacık Sultan ayağa kalktı, gömlek iki elinin üstündeydi. Mehmet'e buyurdu, soyun dedi. Mehmet hiç ikircik geçirmeden soyundu, giyitlerini yandaki ceviz sandığının üstüne koydu. Üst yanı çırılçıplak kaldı. Ferhat Hoca, Kur'an oku. Hoca ellerini havaya açtı, güzel çınlamalı sesiyle sanki geniş kubbeli büyük bir Selahattin camide okur gibi başladı okumaya. Bu sırada kırmızı abalılardan birisi ellerinin üstünde apak patiska bir gömlek getirip önünde niyaz ettikten sonra onu Mehmet'e giydirdi. Çekildi, yanda dimdik durdu.
Anacık Sultan işaret edinceye kadar orada bekledi. Hoca hiç durmadan gürül gürül Kur'an okuyordu. Kızıl abalı delikanlı İnce Mehmet'i omuzlarından tutarak Anacık Sultan'ın önünde niyaza durdu. Anacık Sultan da dudakları kıpır kıpır dualar okuyarak ellerindeki yakasız gömleği 3 kere Mehmet'in başından geçirerek giydirdi. Onu kolundan tuttu kaldırdı, sandığın üstündeki giyitlerini göstererek yerine oturdu. Ferhat Hoca da Kur'an'ı kesti. Mehmet elleri makine gibi işleyerek giyitlerini giydi. Anacık Sultan onunu yanına çağırıp oturttu. Bu gömlek Sultan Selahaddin Eyyubi Han Hazretlerinin gömleğidir. Onunla kafirlere karşı sayısız savaşlara girmiş, sağ salim çıkmıştır. Sultan Selahaddin Hazretleri bu gömleği kendi eliyle ocağa armağan etmiş, o gün bugündür de bu tılsımlı gömleği Selahaddin Eyyubi Han Hazretlerinden sonra kimse giymemiştir. İşte bundan bir ay kadar önce Sultan Selahaddin Eyyubi Hazretleri bir gece benim yanıma geldi. Yeşil donlara bürünmüştü. Elinde kıpkızıl iri bir çınar yaprağı tutuyordu. Çınar yaprağından kökler uzuyor, dünyayı dolanıyordu. Gözlerini bana dikti. Anacık Sultan dedi, sizde benim bir emanetim var. Onun sahibi İnce Mehmet'tir, gömleği ona giydir. Böyle der demez de önümden silindi. Bir yeşil ışık oldu, çekildi gitti. Ben de senin İnce Mehmet burada olmadın ama bir gün gelip nasibi alacağını biliyor, dağlara dönmeni bekliyordum. Allah yolunu açık, gazanı mübarek, kılıcını keskin etsin. Ayağa kalktı, ötekiler de onunla birlikte kalktılar. Dışarıya yürüdü, eşikte azıcık durdu, bekledi. Ferhat Hoca yanına gelince, ''Hoca, senin de gazan Allah mübarek eylesin.'' Gözlerinin içine gözlerini dikerek, ''Beni iyi dinle Ferhat Hoca.'' dedi. Bir süre gözü gözlerinde bekledi. ''Beni dinle.'' Elini yavaşça hocanın omzuna koydu. ''Benim vaktim erişti, ben artık gideceğim. Dünyamı değiştirmeye az kaldı. Yoksa Selahaddin Hazretleri gelip de gömleğini benden istemezdi. 40 göz ocağı da söndü, bitti. Bu son.'' ''Hoca, bu ocak sana emanet. Bari sen sahip çık da ocağa, tükenmeden önce rezil olmasın.'' ''Emanetin can baş üstüne Anacık Sultan.'' dedi hoca dizini yere koyarak. Niyaza durdu, onun elini aldı, 3 kere öptü, 3 kere başına götürdü. ''Senin emanetin can baş üstüne, can baş üstüne.'' dedi birkaç kez. Anacık Sultan onu omuzlarından tuttu kaldırdı. Az aşağıdaki suyun kıyısına yapılmış, taşları oya gibi işlenmiş kümbete gittiler. Huzurunda durdular, Fatiha okudular. Onlar Fatiha'yı okumuş bitirmişlerdi ki 3 kızıl abalı delikanlının iri çangal boynuzlu bir geyiği getirdiklerini gördüler. Delikanlılar geyiği kümbetin duvarı dibine yıkıp bellerinden çıkardıkları palayla kestiler. Kanlar birkaç kulaç öteye kadar fışkırdı. Geyiğin bacakları havaya dikilmiş uzun bir süre titredi. Anacık Sultan eğildi, parmaklarını kana soktu, çıkardı. Önce kanı Mehmet'in, sonra Ferhat Hoca'nın, arkasından da ötekilerin alnına sürdü. ''Gidin geyiğin etini aşağıdaki köyün fıkaralarına dağıtın.'' dedi. Kayalar çatırdamaya, aralarından taze buğulu mavi çiçekler bir uçtan bir uca silme çıkmaya başladı. 16. dizinin sonu. Sayfa 369.